Yayla meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün çok kıymetli bir şey yaptın.
Evet.
Hastasın, ağzın burnun akıyor ama toplumun sana duyduğu büyük ve derin ihtiyacı hissettin ve dedin ki tutmayın beni, halkımın bana ihtiyacı var.
Var dedim, evet. Buluşmadan kimse beni alıkoyamaz dedim.
Bu cumayı da boş geçemeyiz dedim ve hoş geldin.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederiz gayretin için.
sağ ol.
Zeynep, bugün...
Sen böyle kibar başlayınca ben sana nazik devam etmek zorunda kalıyorum.
Bunun için yapıyorum zaten. Evet, seni bir, evet. Böyle bir yumuşak... Böyle tatlı bir dille başlattığımda...
Öyle oluyor, ben bir şey söyleyemiyorum. Yoksa az önce konuları karıştırdığını falan mesela.
Evet, nerede kalmıştık?
Evet.
Bugün böyle adını koyamadığımız bir şey konuşacağız Zeynep. Böyle mutsuzluk denebilir, kaygı denebilir, içimizde uçuşan kelebekler denebilir, karnımızda bir yumru denebilir, gırtlağımızda bir sanki sıkan bir el denebilir. Bunun adını genel olarak huzursuzluk koyacağız. Ve içimizde o bitmeyen, dinmeyen, geçmeyen huzursuzluğu konuşacağız.
Hı hı.
Sana alışık, sana tanıdık bir duygu mu bu?
Çok. Çok.
Önce bir kişisel olarak bir yerden başlayalım.
Yani içimde bir sıkıntı var, böyle ne huzursuzluk gibi. Kötü bir şey de olmadı. Hemen insan bir neden arıyor ya.
Hı.
Ya kötü bir şey de olmadı, her şey de yolunda ama içimde böyle bir sıkışmışlık, sanki buram daralıyor gibi bir belki baskı hissi gibi bir his. Belki herkese farklı şey deneyimliyor olabilir yani. Çünkü bir karmaşık duygu bütününe bir huzursuzluk da diyoruz. Ama biraz da kökeninde hani bir şey olacakmış hissi, bir şey olmuş hissi, olacakmış da olmamış hissi, bir eksiklik, sanki bir yarım kalmışlık gibi. Belki içinde biraz kaygı, belki biraz güvensizlik. Benim de tabii... son yıllarda azalıyor gittikçe, yönetmeyi öğrendikçe, fark etmeyi öğrendikçe, onu söyleyebilirim.
Hı hı.
Ama uzun yıllar öyle bir huzursuzluk ve biraz da onu normalmiş gibi. İnsan çünkü içindeki duygu hep onunla olunca yıllar yılı çok dost olmuyor onunla, ama o kendinin, hayatın, sanki insan olmanın normal bir parçasıymış gibi.
Hı.
İnsan böyle şeyleri, kendi adıma yine kişisel, ferahlayınca, bu hayatı böyle yaşamak da mümkünmüşü hissettiğinde, o huzursuzluğun aslında çok olağan ve normal olmadığını da fark ettim. Bunun için bir dönüm anı söyleyemem ama huzursuzluk hissinin başlangıcı tabii geçmişte.
Şey gibi değil mi sanki, ayağını sıkan bir ayakkabıyı çıkarmanın ferahlığı. O ferahlığı hissedince aslında nasıl bir eziyet olduğunu fark ediyorsun.
Fark ediyorsun. Ki onu da bile anlarsın. Ayağın rahatsız olur, bir şey olur falan. Hani ayakkabıdan dersin. Huzursuzluğun da herhalde zor kısmı o biraz. Değil Niye mi? Yani? Niye
bir
huzursuzluğun?
De hani şey diyoruz ya, böyle ilk mercimek çorbasını ne zaman içtin? Bilmezsin ki böyle bir şeyi. Yani hep de varsa o içinde o huzursuzlukla, sıkıntıyla büyüdüysen, o artık oradadır ve doğaldır, normaldir. Senin bir parçandır. Karakterinin belki bir yansımasıdır diye düşünüyorsun ama öyle değil aslında. Dışarıdan gelen bir şey o.
Evet.
Huzursuzluk.
Hatta bunu daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk ya, huzursuza alışanlar huzuru kabul etmekte, iyiyi, güzeli kabul etmekte, bünyesine almakta, hayatını almakta, huzurlu bir hayata yerleşmekte zorluk çekiyor. Bu benim mesela uğraş verdiğim bir şey oldu.
Ya hiç yayına hazırlanırken aklımda bu yoktu da şimdi konuşurken aklıma geldi. Babamın rahmetli bir uzun havası vardı. Hem çalar hem de çok güzel söylerdi. Ruhumda bir sıkıntı var. Gitsin diyorum, gitmiyor ki. Fakirlik başıma bela. Bitsin diyorum, bitmiyor ki diye. Allah rahmet eylesin. O geldi aklıma. Demek ki bu türküyü yakan da bunları hissederek yapmış.
Kurtulamamış.
Yani. Hani fakirlik mi desem, iç sıkıntısı mı desem. Hepsi var yani. Benim içimdeki biraz daha gerilime yakın. Biraz huzursuzluk, biraz çatışma, biraz tartışma. Hani bir şey olsa da bir kavgaya girsem gibi yani, uzun süreler böyle yaşadım. Hala da mesela benim huzursuzluğum gerilime yakındır.
Hmm.
Kavga etmeye hazır bir tondadır yani. Ne diyorsun lan sen gibi, böyle bir bitirim bir ton. Hep böyle dur be oğlum, yavaş be oğlum, böyle konuşulmaz be oğlum, millete akıl veriyorsun be oğlum. Bak trafikte seni görecekler oğlum, oho bunun kendine faydası yok diyecekler oğlum. Sen bir geç arkama Serdar Paşam, bir dakika ya. Hani bunu bir de böyle bir 69'luk bünyeyle yapınca biraz da dışarıdan karikatürize görünüyor olabilir ama.
Baba yiğit ya, gözünü seveyim, niye öyle diyorsun?
Ben kendim böyle şey gibi hissediyorum.
Ya bir profesörün ardında gibi bir baba yiğit. Boy ne ki?
Değil mi? Boy ne ki? Ne yapacaksın? Sen de 1.55 olunca yiğidin gözünden yiğit anlıyor değil mi? Şimdi bunu birkaç boyutta değerlendirebiliriz Zeynep. Okumalar, yazmalar şunu gösteriyor aslında. Bir duygusal yoksunluk varsa, yani büyüdüğün ortamda ihtiyaç duyduğun sevilme, kabul, şefkat, sarıp sarmalanma olmadıysa hep bir parçan eksik kalıyor. Bu bir.
Tek tek gidelim bence böyle.
Öyle mi?
Evet.
Aha. Tamam, peki. Bundan başlayalım.
Evet, duygusal yoksunluğun. Benimki biraz ona yakın bence çünkü. Öyle huzursuzluk. Sen anlatırken, yani benim huzursuzluğum kırılganlığa daha yakın.
Hmm.
Hassasiyete, kırılganlığa daha yakın. Ama seninki öfkeye, öfkeli çocuk tarafına daha yakın. Benim kırılgan çocuğa daha yakın. Ama muhtemelen tabii senin öfkeli o halin ardında da bir yine her durumda olmasa bile görünmeyen bir kırılganlık var.
Evet, o öfkenin altında bir benimki sanki bir haksızlığa uğramışlık. Sadece bana değil ama bir başkasına yapılan haksızlıkta ondan sonra bir duyulmama, bir görmezden gelinme, yok sayılma. Onlar böyle şey yapıyor beni, o hani kırılganlık varsa senin söylediğin gibi o kırılgan ve hemen ardından öfkeli.
Hak savunuculuğuna geçmek.
Hak savunuculuğu ve böyle her an böyle bir şey yaşanacakmış ve tetikte olmalıymışım gibi bir his. Bir salamıyorsun, bırakamıyorsun kendini.
Oturamıyorsun zaten sen. Görüyorum ben seni. Sen hızlı hızlı yürümeye ve gözünde bir yere sabitliyorsun. Öyle hızlı hızlı öyle dolaşmaya mi başlıyorsun huzursuz olduğunda.
Farkında değildim. Evet. Evin içinde de mi
evin
öyle
içinde oluyor? De öyle, evet. Evin
bir evlere sığamıyorum yani.
Evet, evet. Doğru. Bir göz sabitlemesi. Bence orada biraz aslında zihin de tutunacak, duracak bir şey de arıyor yani. Aslında huzursuzluk o iyi gelen bir şey. Değil.
O zaman şunu da konuşalım duygusal yoksunluktan sonra. Dikkat eksikliği olanların da en büyük hayata yerleşememe sebeplerinden biri bu. O anda değil ya, o evet. Anda bir şeye odaklanamıyor ya. Odaklanamamak zihinde büyük bir huzursuzluğa evet. Da sebebiyet veriyor ve odaklanabilecek bir şey arıyorsun. O yüzden yanımda hep kitap taşıyorum ben. Hı-hı. Kitap yanımda yoksa hemen telaşlanıyorum. Çünkü o anda ne yapacağımı bilmiyorum. Telefon canımı sıkıyor. Ve ilgileneceğim bir şey de yok. O zaman gerilim başlıyor bende. O yüzden hani bir kitap beni yatıştırır. Hep sakinleştiren bir şey beni yani. Kitap okumak, evet. Güzel metinler okumak.
Zihnin böyle hep bir çapa atacak bir şeye ihtiyacı var. Evet. O çapayı atarsa işte göz sabitleme bile bence onu sağlıyor olabilir. En azından bir görüntüye yani çapa atma.
Aslında çok doğru bir yere dokundun. Bir huzursuzluğumuz varsa o huzursuzluğu yönetebilmek için bir şeye sarılıyoruz.
Evet. Hem yönetebilmek için anlamayı sağlıyor. O hem de aslında etkili, sağlıklı bir baş etme yolu. Yoksa huzursuz olunca zihin de huzursuz. Ve kendimizi de o uçuşan düşünceler arasında kaybediyoruz. Ama kitaba odaklıyorsun sen kendini. Oraya çapa atıyor zihin, rahatlıyorsun. Ya da işte nefes egzersizleri. Ya da duyuları harekete geçiren herhangi bir şeye odaklanma da zihni bir yatıştırıyor. Bu çapa atacak şeyleri denemek. Hani buradan başladık, devam edelim bence. Bu çapa atacak şeyleri denemek huzursuzluk için rahatlatıcı olabilir. Eğer bu odaklanamamaya bağlı bir huzursuzluksa.
Sen o içindeki huzursuzlukla ilgili bir çapan var mıydı? Ya da akademik hayat mesela bu çapa oldu mu senin için?
Oradaki huzursuzluk hani yani dikkat dağınıklığında, odaklanamamada, dürtüsel yapıdaki huzursuzluktan bence benim deneyimlediğim biraz daha farklı. Bu biraz daha o zihinsel, başlangıcı zihinsel tabii duygu durumunu etkiliyor. Benimki şeye dayalı yani yine görülmeme, güvende hissetmeme gibi bir şeye dayalı. Şeyi de hatırlıyorum yani annem ben çocukken birkaç sene depresyondaydı. Depresyonda olan anne de çocuk için yoktur. Yani var ama yok. Hani uzaklara bakar, duygusal boşluğa yokluk. Bakar. Evet, duygusal olarak yoksunluk o yüzden benimle ilgili dedim. Uzaklara baktığını, boşluğa baktığını ama orada olduğunu ama negatif bir öfke hiçbir zaman olmadı. Ters bir davranış ama yok yani. Ulaşamıyorsun yani. Var ama yok. Dolayısıyla olduğu yerde bir çocuk o patinaj yaptığımı öyle olunca da o boşluk hissi huzursuzluk veriyor insana. Çünkü orada güven yok, orada kaygı var. Çocuksun yani 3-4 yaşlarımda ki bir anı bile var gözümün önünde. Kaygı var, hassas bir çocuktum zaten. Öyle olunca oradaki şey ha demek ki Zaten çocuk da dünyaya annesinin babasının gözünden bakıyor. Ben de o boşluktan dünyaya baktığımda daha da bir kaybolmuşluk. Orada yalancı memeyi uzun süre emdiğimi hatırlıyorum yani. Sonra anlatıyor. Bunlar da benim için yeni yeni parçalar da
5
birleşiyor.
yaşına kadar değil mi?
Evet, 5-6 yaşına kadar. Muhtemelen işte o
Kendini yetiştirdim.
rahatlama, kendini yatıştırma. Daha önceki bölümlerde anlattığım o şey de bebeğime şefkat gösterme, koruma, kollama oyunları da o döneme ait. Huzursuzluğu yatıştırma.
Normalde kaynaklar hafızanın uzun süreli hafızanın 5 yaşla birlikte oluştuğunu söylüyorlar ama bir de duygularımızla bitirdiğimiz bir hafızamız var. Duygusal hafızamız var orada. Belki şu anda görsel gelmiyor gözüne. Belki bir şey hatırlamadığını düşünüyorsun ama o duyguların orada yarattı. Belki bebeklikte, belki anne karnında bir hafızayla beraber geliyorsun ve belki de o huzursuzluk o kadar eski bilmiyoruz.
Kalbimiz sinir sistemimizin parçası ve üçüncü haftada oluşuyor. Dolayısıyla kayıtlar kalbe, kayıt olmaya, sinir sistemine kayıt olmaya başlıyor. Benim gözümün önünde bir an var ama gerçek ya da değil, ama hislerin gerçek olduğu kesin. O yüzden bu duygusal olarak güvende hissetmemekten kaynaklı bir
Huzursuzluk.
huzursuzluk, duygusal yoksunluğa bağlı, o anda bir o desteği alamamaya bağlı bir huzursuzluk yerleşmiş olabilir geçmişte.
Duygusal yoksunluk deyince ihtiyaç duyduğumuz şefkatin, güvenin sarıp sarmalanmanın karşılanmaması geliyor aklımıza. Burada da çocuklar yetişkin olduklarında şeyi ayırt edemiyorlar. Burada bir boşluk var, bunu tarif edemiyorum. Anne babamla ilgili bir sorun var mıydı? Yok, yoktu aslında. Çünkü bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. İyi okullara gittik. Saçımı tarardı, kahvaltımı hazırlardı. Aslında anlattığı her şey bakım içeriğinde. Bakım karşılandı, bakım ihtiyaçları. Ama zor bir duygusunu yönetmede destek olmama, sarıp sarmalamama, şefkatle bağrına basmanın olmayışı, sevgi kelimelerinin olmayışı, elinden tutmama, gözün içine bakmama, yanağını okşamama deneyimleri, bu deneyimlerden eksik kalmak hep burada adını koyamadığımız bir boşluk yaratıyor. Bunun Zeynep fizyolojik karşılığı da var. Belki daha önceki yayınlarda anlattıysam affetsin beni dinleyiciler. Çavuşesku çocukları diye bir durum var. Romanya'nın son yöneticisi işte o demir bloğun, demir perdenin yıkılmadan önceki en son yöneticisi Çavuşesku iktidardan işte biraz da şey devrildiğinde, kurşuna dizildiğinde batılı gözlemciler Romanya'ya giriyorlar ve bir felaketle karşılaşıyorlar. O dönemde Romanyalı vatandaşlara bir nüfus baskısı uygulanıyor. Daha az çocuktan daha çok vergi alınıyor ve herkes çocuk yapmaya zorlanıyor. Anne babalar o çocukları yapıyorlar ama bakamıyorlar. Terk etmiyorlar çocuklarını fakat şimdi bakamıyoruz. Devlet baksın sonra biz alalım diye çocukları yurtlara bırakıyorlar. Ve o kadar çok çocuk birikiyor ki devlet oradaki görevlilere temas etmemelerini söylüyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayın ama temas etmeyin. Şefkat, sevgide hani zaman kaybetmeyin diyorlar. Ve batılı gözlemciler geldiklerinde akıl sağlığını kaybetmiş yüzlerce çocukla karşılaşıyorlar. O şefkatsizlik hali, o temassızlık, ten temasının olmayışı çocukların akıl sağlığını kaybetmelerine
Evet.
sebebiyet veriyor. Bu bahsettiğim şey bu kadar derinlikli bir durum.
Evet,
Hani
evet.
huzursuzluğa sebebiyet veren belki de ilk
Evet,
madde bu olur.
evet. Ve de çocukların, kendi çocukluklarımızın, çocukluk halimizin yaptığı davranışlar ya da şimdi halihazırdaki çocukların yaptığı davranışlar çok anlam kazanıyor. Aslında hayatta kalmak için o davranışları yapıyor. Bir boşluğu doldurmak
Boşluğum.
için, bir şeyi yatıştırmak için. Bazen yapılan, ortaya konan davranışlar öfke oluyor, saldırganlık oluyor, hiperaktivite oluyor. Çok işlevsel olmuyor ama sahne arkasında bir şeyi yatıştırıyor.
Yatıştırıyor.
Bunu görmek adına da anlamlı.
Evet, değil mi?
Evet.
Bazen de bu bizim kopuk korungan bir halimizin habercisi oluyor. Zorlayıcı duygularla karşılaştığımızda, duygusal yoksunlukla büyüdüğümüzde mesela ya da yoğun strese, kaygıya, kontrole bizi sıkıştıran herhangi bir şeye maruz kaldığımızda kendimizi teflon bir malzemeyle kaplıyoruz. Bu teflon malzeme bizim o zorlayıcı şeyden, yani duygudan, zorlayıcı etkiden, durumdan, kişiden korunmamızı sağlıyor. Teflon gibi akıyor gidiyor, akıyor gidiyor. Hiç yapışmıyor oraya. Ama bir süre sonra o durum bizde nasıl bir his yaratıyor? Biz burada ne yaşıyoruz? İçimde ne var? Bunları göremez oluyoruz. Teflon malzeme o kadar kalınlaşıyor ki. Diğerleri bize nüfuz edemediklerini hissediyorlar. Herhangi bir durum, herhangi bir duygu, herhangi bir kişi bize nüfuz edemiyor. Böyle buradayız ama değiliz. Her şeyi normalleştiriyoruz. Ya Zeynep ne oldu? Hani sorunlar, ya önemli değil, sıkıntı yok diyor. Hallettik onu. Ama her şey çok normal. Her şey yüzeyde. Böyle hologram gibi. Zeynep'in göğsüne elimi soksam sanki ışık hüzmesi gibi. Hologram gibi. Elim içinden geçiyor. Burada mı? Burada. Konuşuyor mu? Evet. Sorulara cevap veriyor mu? Evet. Açık mı? Kapalı diyemem. Kendini açan bir insan ama temas edemiyoruz. Duygu olmayınca karşılıklı bir frekans yakalayamıyoruz.
Evet.
Bu kopuk korungan da aslında işte o huzursuzluğu bastırmak için bulunan bir şey.
Evet, evet. Orada yine bağlanma örüntüleri aslında devreye giriyor değil mi? Ebeveynle, içinde bulunduğumuz ortamdaki çocukken yetişkinlerle o bağı kuramadığımızda bağ ne demek? Gözüm kulağım seninle demek. Aynı frekanstayız demek. Aynı sayfadayız demek yani. Beraber aynı sayfaya bakıyoruz demek. Bağ olmayınca anneyle babayla aynı sayfaya bakmayınca çocuk yersiz yursuz kalmış gibi oluyor. O yüzden iyi bir yol oluyor ki burada iç dünyada neler oluyor hiç orayla ilgilenmemek. Çünkü bu iç dünyadaki duygular, düşünceler her an günlük hayatın içinde, burası sistem, çok çalışıyor, çok dönüyor. Ama biz bunlardan bir haber büyüdüğümüz için sanki burada hiçbir şey olmuyormuş. Günlük hayat, matematik, tarih, okul, ders, yemek, ödev, iş, otobüs, zaman gibi tamamen bizim dışımızdaki sistemde çark işliyormuş gibi düşünüyoruz. Bağlanma olmadığında ebeveyn de çocuktan bir şekilde öfkeyle ya da duygusal yoksunlukla ya da başka yolla ya da iş çok çalışarak ya da görev odaklı biri olarak mükemmeliyetle uzak kaldığında, o bağı kuramadığında çocukla, çocukta o zaman madem diyor bu iş, iç dünyadaki iş işleyen şeye pişi çekiyor.
Değil mi?
Gözünü kulağını kapatıyor. O yüzden de dediğin gibi sohbetli, açık, kendi farkında değil. Yani seanslarda da oluyor ya, çok bizim daha yavaş yol aldığımız bir grup. Çok her şey çünkü çok yolunda, normal. Çok. Hani etkiyi göremiyor. Oradaki geçmişteki aile örüntüsündeki etkiyi göremiyor. Hmm. Mesela annemle ilgili bir şey söyledim. Annem çok şefkatli bir kadındı. Yani hiç bize bir negatif şeyi yoktu.
Bakımla karıştırıyorsun değil mi?
Ama hani bu dönem dışında da öyleydi. Çok yakındı, şefkatliydi. Rehberliği belki.
Sen kendi annen için
söyledin. Kendi annem, evet. Rehberliği belki sınırlı olabilir. Hani bildiği bilmediği sınırlı olduğu için. Çok güzel bir ilişkimiz de vardı. Ama onun hayatının bu dönemindeki depresyon beni etkilemedi mi? Etkiledi tabii.
Ya annen rahmetli, ben de kısa bir dönem tanıma imkanım oldu. Annen güven veren bir yetişkin değildi. Hani bütün ihtiyaçlarını karşılar, gider o kısıtlı maaşıyla size taksitli pahalı ayakkabılar alır ama çok çocuksu bir kadındı. Hani
tabii,
hep
tabii.
Anlatmıştın ya. Bir şey oluyor, üzülüyorsun, seninle birlikte ağlıyor.
Ağlıyor.
Şeyde var ya, çok mu üzüldün? Beraber ağlamaya başlıyor ya. Öyle olunca senin gibi hassas ve kaygılı bir çocuk sırtını dayayabileceği güvenli
tabii.
bir yetişkin görmüyor orada.
Tabii.
Çok iyi bir anne, sevilesi tabii. bir anne ama ona karşı bir durumda sorumlu hissediyorsun. Öyle bir anne.
Yani zaten o kadar merhamet ediyorsun ki, çok da sevdiğin için, çok da iyi birisi. Sen ona yardımcı olmaya çalışıyorsun. Yoksa zaten diğer türlü şey bir beklentisi de olmuyor. Hani ben anneme sırtımı yaslayamıyorum gibi bir zaten. Çünkü her şey çok güzel. Çok eğlenceli, komik, şefkatli. İşte seni düşünür. Ama tabii kırılgan, kaygılı.
Talepkar anneler de çok huzursuzluk yaratıyor biliyor musun Zeynep? Böyle sürekli hadileyen. Sürekli bir şey yapan, sürekli bir şey yapman gerekiyormuş da yapmıyormuşsun gibi anneler ve babalar diyelim yani. Anne talepkar anneler deyince acaba bir iç sesim mi konuştu yani? Kendi annemi mi hatırladım bilmiyorum yani. O bir hadi diyen bir şey. Mesela benim annem benim boş gördüğümde bir şey isterdi bende. Ben şu kapıdan hayalet gibi geçmeyi öğrenmiştim Zeynep. Yani annem beni görmesin ki bir şey istemesin. Çünkü bir şey görüyor. Al diyor, şunu şuraya götür. Ya gerek yok, duruyor orada yani, beni çalıştırma kardeşim yani. Ama hep böyle bir şey, şunu yap, bunu yap.
Kendi de öyle olduğu için.
Kendi de öyle, kendi de huzursuz. Duruyorsun mesela, böyle bir şey izliyorsun, olmaz. Bir şey yapmalısın tabii. diyor böyle bir. Ondan sonra da o işte bir şey yapmam gerekiyor ve yapmıyorum ya da yapmamam gereken boş işlerle uğraşıyorum hissi de burada bir huzursuzluk olarak yerleşiyor buraya. Huzursuzluk şöyle çoksa, mesela sen diyorsun ya suçluluk duygum çok güçlüdür benim. Ben diyorum ya öfke duygum çok güçlüdür. Bunlar bence baş etmesi nispeten kolay duygular. Çünkü huzursuzluğun adını koyamıyorum. Yani kaygı desem değil, öfke desem değil, suçluluk desem o da değil. Yani hepsinden biraz biraz var ama tam olarak adını bilmiyorum yani. Hı hı. Deve mi, kuş mu bulamıyorum.
Evet, evet. O yüzden o birden fazla duygu aynı anda olabilir. O karmaşık duygu bütününü görmek iyi olabilir. Hepsinden biraz biraz. Dediğin doğru. Öbüründe daha nokta atışı, neden olduğu da belli oluyor. Bu huzursuzluk hissinin kökenleri daha derin. O yüzden biraz daha kendimize mesafe bakmak gerekiyor. Sen anneni anlatırken benim de annemde hiç öyle talepkar taraf hiç yoktu yani. Çünkü o da çok rahattı. Yiyelim, içelim, gezelim.
Ulan bir ortasını bulamamışız.
Ama şey geldi. Bence benim huzursuzluğumun yerine rahatlığın almasında yine annemin payı var. Yani hem. Onun depresyonundaki dönem bu huzursuzluğun kökenleri olabilir. Ya da kaygılı yapısı. Ama aynı zamanda böyle yemeği, içmeyi, gezmeyi seven, bizim için koşturan o ve neşeli hali de, rahat hali de annen otururken oldu. Görünce sen de oturabiliyorsun.
Senin anneni konuşurken benim annemi konuşur. Sen şimdi şeye bağladın. Benim annem gene iyiydi. Senin annen.
Ben seninle ilgili bir şey söylemedim. Şaka yapıyorum. Daha bütüncül değerlendirmeye.
Yani şaka yapıyorum. Ama bir taraftan da Zeynep, bu içimizdeki huzursuzluğun çok iyi bir tarafı da var. Sağlıklı bir tarafı da var. Çünkü bizde hala yaşayan bir taraf olduğunu gösteriyor yani. Bu huzursuzluğa sebebiyet veren bir ihtiyaç arayışı, anlam arayışı. Yani niye bu huzursuzluk var diye aslında vücut seni bir arayışa da yöneltiyor. Ya bir şey var burada, hadi bunu gider diyor. Ya bu iyi bir şey değil mi bizi arayışa yöneltmesi?
Evet. Tüm duygular aslında kendimizle bağ kurmanın işareti. Hani bir şey hissediyorsak o her bir duygunun altında da duygusal bir ihtiyaç var. Ne diyor diye kulak vermek için.
Değil mi?
Çok güzel. Dün biraz hasta yatarak geçirdim ya. Böyle yapmaya çalıştım mesela. Biraz böyle zor duygularda bir savruldum. İnsan hasta olunca da biraz daha nazlı ve kırılgan oluyor. Sonra çok keyifli bir hal aldı gerçekten günün sonunda. Hani ne oluyor? İç dünyada ne oluyor? Bedeninle bir bağ kur. Hangi duygular var? Yani içimizden gelen her şeye bir kucak açarsak biraz zaten bu tür zorlayıcı duygularla baş etmenin temel yollarından birisi direnme, savaşma, atmaya çalışma, onu kucakla.
Doğru. Burada duyguları romantize etmekten de bahsetmiyoruz tabii. Söylediğimiz şey korku korur. Neden korkuyorsun bir bak. Öfke sınır çizer. Neden öfkelisin? Neye sınır çizmeye ihtiyaç duyuyorsun? Ya da kıskançlık sana bir ihtiyacı gösterir. Bak sen de böyle bir şey istiyorsun. Seni motive eder bir şey konusunda. Eğer haset etmiyorsan, düşmanca bir şey yoksa. Bunu okuyabilmek gerekiyor. Ama herhalde o huzursuzluğu yaşayanlar da huzursuzluğu başka şeylerle telafi etmeye çalışınca bunu okuyamıyorlar.
Evet.
Mükemmeliyetle bunu bastırmaya çalışırsan, kontrol ederek bunu bastırmaya çalışırsan, yüksek standartlar, ortalama olmamak adına bir ömür geçirirsen, bu huzursuzluğun sana ne söylediğini bulamazsın. Herhalde huzursuzluğun bir dost olduğunu düşünürsen onunla barışman gerekecek. Ama huzursuzluktan kaçarsan ona doğru da koşarsın aslında.
Evet, evet. Direnç gösterdiğimiz şey daha da büyüyerek geliyor. Bastırmaya çalıştığımız duygu daha da bastırıldığı yerde güçleniyor. Bir tane çalışma okudum. Duygular bastırıldığı zaman irade gücümüz zayıflıyormuş. Çünkü kan şekerimiz düşüyormuş.
Vay o kadar.
Evet, duygularımızın bastırılması kan şekerinin düşmesine bağlı irade zayıflıyor. Öyle olunca da stresliyken çok yiyoruz ya. Ya da çikolataya hayır diyemiyoruz yani. Diyeti bozuyoruz stresliyken çünkü irade düşüyor. Köken de duyguların bastırılması.
Ama onda şey de var. Yaşanan kaygı ve huzursuzluk durumunda beyin bir şey çiğnendiğinde, bir şey yutulduğunda, bir şey içildiğinde hani bunları yapabiliyorsak demek ki stresli bir durum yok diye düşünüyorlar. Düşünüyor beyin. O yüzden de rahatlatıcı olduğunu ama kan şekeriyle de ilişkisi
var. Evet, irade gücü açısından. Hani onun faydasının dopaminde salınmış oluyor. Her şey doğal akışta mesajı da gidiyor zihne. Ama direneceğiz, direnemiyoruz. Bir direniyoruz, ikincisinde direnemiyoruz. İrade zayıflıyor.
O huzursuzluğun yol açtığı şeylerden biri de o duygusal açlık değil mi?
Açlık, evet. Evet. Öyle bastım. Huzursuzluğu kapatmaya, örtmeye, gidermeye çalıştığımızda yaptığımız şeyler, senin de az önce dediğin gibi kontrolcülük,
mükemmel.
Fazla çalışma, işte fazlaca yeme, aşırı yeme, aşırı spor, onlar durumu daha karmaşık hale getiriyor.
Bu duygusal açlıkta da şöyle bir durum yaşanıyor. Beyin her ne yaptıysan çok iyi, bunu yapmaya devam et dediği için insanlar yiyebildikleri kadar çok yemeye çalışıyorlar ve bunu yapmanın yolu çiğnememek Zeynep. Çünkü çiğnerse bunu uzun süreli yapamıyor.
Yutuyor, yutuyoruz o zaman, yutuyoruz.
Hop.
Ne ara oldu gibi. Da yendi bitti.
Hedef aslında orada çok büyük porsiyonlar var. Durursa, düşünürse, çiğnerse bunları yutamıyor. Aslında huzursuzluktan kaçmanın çok kolay bir yolu. Hem zevk de veriyor, hem lezzetli şeyler de yiyor. Ama tabii sonrasında da bu sefer kiloluyum, beden biçimim bozuldu diye huzursuz olmaya başlıyor.
Evet, evet.
Yine aynı şey. Neden kaçıyorsan ona doğru koşuyorsun.
Koşuyorsun, evet. Dolayısıyla o hazza biraz ihtiyacımız var. Hani hazza yönelen ve acıdan kaçan bir zihnimiz var ya, bunu istiyoruz. Burası daha konforlu. O hazza yönelmede de mesela hani dopamin salınımını sağlayan yürümek de sağlıyor. Evi toparlamak da, çalışma masasını toplamak da bu dopamini sağlıyor. Soğuk bir duş da dopamin sağlıyormuş. Hani yiyeceklere yönelmeden önce biraz öyle hazza ve yetişme ihtiyacımız olduğunda da sağlıklı yollar da aslında bunu yapıyor.
Bu arada önce Ege esnedi, sonra Berkcan esnedi. Programın izlenirliği ile ilgili bize ipucu verir mi sence bu?
Onlar genç.
Bizi gençler dinlemez mi diyorsun?
Yani gençler dinliyorlardı hani genel olarak çok.
Dinlerse
genel olarak esnek. İlgisini çekiyor mu Berkcan'ın bilmiyorum yani. Hani çok güzel oldu dediği şey var. Oluyor, oluyormuş bak, kafası sağlıyor, oluyormuş. Hangileri bilmiyorum ama oluyormuş.
Peki. Burada diğer uçta da bu huzursuzluğu kabulün tuzağı da kendini acımaya teslimiyet olabilir. Yani huzursuzluğun kabulü demek böyle varoluşsal sıkıntılar, karamsar tablolar ve bu bazen insanlara kendilerini o küçük azınlıktan, işte kafaları çalışmayan, gerçekliği göremeyen, resme, büyük resme bakamayan vasat topluluktan kendini ayırt ediyormuş gibi hissediyor. Kendini acıma, ona bir derinlik, bir bilgelik veriyor ama huzursuzluğu kabul demek böyle kendini acımaya geçen, işte mutsuzuz, insan mutsuz olmaya mahkumdur gibi bir yere de geçmiyor. Mesela bunu yapanlar varoluşçular, işte Sartre, ondan sonra Cioran, bunu böyle mutsuzluğun kitabını yazar. Ama orada hep bir anlam arayışı vardır. Bu mutsuzluktan, yaşadığımız anlamsızlıktan bir anlam çıkarmak mümkün müdür? Çünkü yaşamak sorumluluk almak demektir. Ne yaparsam, bu anlamsızlıktan nasıl bir anlam çıkarırsam hayatımı daha sorumluluk alan biriymiş gibi yaşarım. Aslında gidip orada oraya teslim olmaz.
Evet.
Bunu savunan
tabii
insanlar.
Duyguyu kabul etmek demek sadece onu kucaklamak, varlığını kabul etmek. Biraz o bir utangaçlık duygusu için bir kitapta yazıyordu. Gönüllü utangaç olun diye. Gönüllü huzursuz olmak yani. Tamam. Hani direnmemek yani. Onu itmeye çalışmamak, göstermeye çalışmamak, hiç öyle değilmiş gibi yapmışları bırakıp gönüllü huzursuz. Yani o dolayısıyla hani benim çocuk karmaşık duygularını senle de duyguları yanına karşısına alıyor, konuşuyor. Onu bir yanına alıp bir dostluk yapıp ne oluyor, ne var diye baktığımızda zaten o duygunun yoğunluğu ve derecesi daha azalıyor ve ne ihtiyacım varı da görmemizi sağlıyor.
Burada bizi zorlayacak şey biraz repertuarımızın zayıflığı olabilir. Çünkü bir şeyi kabul edeyim, bunu konuşayım da bunu konuşabilecek kelime de olmayınca, insan bardak kelimesini bilmeyince bunu anlatmak için uğraşıyor. Ya ağzı açık, biraz geniş, cam, yuvarlak diye anlatıyor ama bardak kelimesini bilmediği için de bunu tam olarak bulamıyor. O yüzden biraz repertuarımızı zenginleştirmek de bu işi kolaylaştırır. Bir dostumuzla konuşmak, eşimize, arkadaşımıza kendimizi açmak, ya burada bir şey var demek, o kelimenin adını aramak. Bazen bardak kelimesini bulduğunda da aslında bir rahatlama yaşıyorsun. Mümkün olduğunca duygusal bir literatüre sahip olmak, bu duygunun adını, bir duygu listesinden bu duygunun adını bulmaya çalışmak. Bizde bu pek yok. Bizde bir keyifli bir kelime, bir tık ikinci kelime, Bir başka ne var? Bir tane daha vardı. Dur onu bulamıyorum. Ya bunlarla insanlar bir ömür geçirebiliyorlar. Nasıl? Çok keyifli. Ulan bir ayakkabı, bir oturum, bir durum, bir yemek. Yani ne bileyim arkadaşlarla geçirdim. Hepsi nasıl keyifli olabilir yani? Hani keyifli de bence şaşırdı. Ya ben ne işe yarıyorum? Yani tam olarak buraya mı aitim, şuraya mı aitim? Ha ayakkabı evet.
Ya da özgüveni arttı. Ay ben neymişim?
Kendini bilen bir duyguysa o hataya düşmez yani öyle. Bunun yerine doğru kelimeyi bulmak da önemli. Evet. Bunları yapalım ama yaparken bir literatür desteği de alalım. Bunun adı nedir?
Duygu kelimelerini çoğaltabiliriz. Şey karmaşık
nedir? Acaba nedir? Nedir diye.
Karmaşık duygularına sen kitabını kendiniz için de okuyabilirsiniz. Aslında tam orada huzursuzluk. Duygu kelimeleri listesi de var. arada girdi. Ama yazanlar çok oluyor. Hocam kitabınız olduğunu bilmiyorum. Biraz daha duyurun. Biraz daha bahsedin diye. Sen kitapları herkese ulaşsın. Tüm çocuklara, yetişkinlere.
Ulaşsın. Doğru.
Evet.
Doğru. Peki. Nasıl toparlayalım? Huzursuzluktan bahsettik. Muhtemel kaynaklarından bahsettik. Nasıl yönetebileceğimizden. Sen kendi huzursuzluğunu nasıl yönettin Zeynep?
Huzursuzluğun adını koyarak o duygu kelimeleri listesinden ben de bakıyorum gerçekten. Hangi duyguları artık. Yine görmek iyi geliyor yani. Ezberinde çok kelime dağarcığımız geliştiği için duygu kelimeleri dağarcığımız. Ama yine de bakmak iyi geliyor. Ne yaşıyorum, ne hissediyorum anlamaya çalışmak, bakmak, kendinle ilgilenmek. İşte öz şefkat dediğimiz şey aslında. Kendinle ilgilenmek, kendine böyle yine öyle tanımlanıyor öz şefkatte. Bir annenin bebeğine baktığı gibi kendine bakmak.
Bu bölümde o kadar ilginç bilgiler paylaştın ve bunları benimle o kadar paylaşmadın ki ne güzel. Ben de dinleyicilerle aynı anda öğreniyorum senden. Ben böyle ilginç bir şey öğrendiğini Zeynep ya şöyle bir şey varmış diye sana geliyorum.
Yayına girmeden önce başka bir şey konuşacaktık. Sonra bu konuya girdi. Dedim öbürünü konuşacaktık. Ben aklımda kodladım diyor. Hepsini kodlamışsın bütün içeriği. Bu içerik yoktu benim aklımda. Hasta olmak iyidir. Dün çok okudum. 6 saat falan okumuşumdur.
Aa, arkadaş evet. İyi.
Biraz taze bilgi.
Değil mi?
Kelimeler olarak yani. Hani.
Aslında bu mesela bunu kendinden uzaklaşmak için yapsaydın o huzursuzluk artardı. Ama okuduğun şeylerle kendi huzursuzluğunu da anlamaya çalıştın.
O yüzden öyle öz şefkat falan okudum.
Senin dün şefkate mi ihtiyacın
vardı? Bana da iyi gelsin diye. Öz şefkate ihtiyacım vardı.
Ha, yani senden gelecek olarak...
Senin bakım ya vardı, sen onu yaptın. Kızlar da yaptı, ilgilendiler. Ama benim biraz daha kendimle ilgilenmem gerekiyordu. O yüzden bir annenin bebeğine baktığı gibi biraz kendimizle ilgilenmek, o iç dünyaya bakmak, bunu önerebilirim.
Değil mi? Bizden önceki kuşaktan bu şefkati görmemiş olabiliriz ama bu şefkati şimdi kendimize, yani kendi çocuğumuza nasıl davranacaksak onun için iyi olmayan bir şeyi kendimiz için de yapmayalım. Onun istemediği bir şeyi kendimiz için de istemeyelim. Onun ihtiyaç duyduğu sarıp sarmalanmayı kendimize de gösterelim yani. Dün mesela Zeynep gün boyunca yatarak bunu gösterdi, ne güzel. Değil mi? Bugün huzursuzluğumuzu konuştuk. Huzursuzluğun çok farklı kökenleri var, farklı kaynakları var. Ama bizi daha çok zorlayan bu huzursuzluğun kökeninden, kaynağından ziyade onunla nasıl baş ettiğimiz oluyor. O huzursuzluğu görmezden gelmek için, yok saymak için, bastırmak için, ortadan kaldırmak için her ne yapıyorsak çok işe yaramıyor. O huzursuzluğu bir yanımıza alıp karşımıza alıp nedir ya sen bana ne söylüyorsun demeden, onu bir huzur içinde dinlemeden, tamam ben bunu kabul ediyorum, kabulüm demeden bununla baş etmek de çok kolay olmuyor. Ama her zaman bu huzursuzlukla tek başına baş edebilmeniz de mümkün değil. O zaman da profesyonel destekler alabilirsiniz. Bunun için ücretsiz pek çok destek birimi var. Bunu daha önceki bölümlerin yorumlarında paylaşmıştık burada. Rehberlik araştırma merkezlerine gidebilirsiniz. Sosyal hizmetlerin bu tür destekleri varmış değil mi başkanım?
Bu izleyenler çok paylaşım yapmış.
Paylaştılar. Bunları takip edebilirsiniz. Ama bir duyun. Duymadan, sizi duymadılarsa huzursuz oluyorsunuz. Ama siz o huzursuzluğu duymazsanız sizin huzursuzluğunuz da geçmek bilmiyor.
Evet.
Ben kapatayım. Zeynep kendi kapanışını yapsın. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, altına yorum yazmayı unutmayın. Ama baştan açık söyleyeyim, bizim ya da diğer yorumcuların tadını kaçıracak yorumları siliyoruz. Orada barındırmıyoruz. Huzursuzluk olmasın, tatsızlık olmasın diye.
Ağzımızın tatı bozulmasın.
Evet. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Bu haftayı bir huzursuzluk duygusuna, bir kendinize bakmaya ayırabilirsiniz. Tohumları ne zaman atıldı? Ne kadar süredir, ne zamandan beri o duygu sizinle beraber? O tohumların atıldığı ilk günden beri görülmeyi bekliyor. O yüzden belki görmek için tam bu vakittir. Çünkü görülmediğinde, duyulmadığında kendisini göstermenin bin bir türlü yollarını buluyor. Bir yere yatışmış gibi oluyor. Sonra tekrar kendisini gösteriyor. O yüzden böyle kendinizi gördüğünüz, duyduğunuz, kendinizle bağ kurduğunuz bir hafta huzursuzluğu da anlamanıza yardımcı olacaktır. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.